8. Kaset 2. Yüz. Bu arada Rus ordularının komutanı olan Samsonov, Alman ordularının bozgun halinde geri çekildiğini sanarak tedbirsiz hareket etmeye başladı. Birlikleri arasındaki haberleşmede şifre kullanmayı bıraktı ve ihmal merkezleriyle olan bağlantısını güçleştiğini görmemezlikten gelerek Almanya işlerine doğru ilerledi. Gerçekte Rus ordu birliklerinin hareketlerini bilen Alman generalleri onları Tannenberg bölgesindeki bir pusuya doğru çekmekteydiler. Burada büyük bir Rus ordusu çember altına alınarak yenilgiye uğratıldı ve 120 binin üstünde esir alındı. Böylece Rus ilerlemesi durdurulmuş, doğuda Almanya büyük bir zafer kazanmıştı. Rusya çok yıpranarak vurucu gücünü yitirmişti. Bağlaşıklarından silah ve cephane yardımı isteyerek bundan sonra savunma durumunda kalacağını bildirdi. Rusya'nın tekrar saldırıda bulunarak Fransa'nın üzerindeki Alman yükünün hafiflemesini isteyen İngiltere ile Fransa, bağlaşıkları Rusya'ya acil silah yardımı yapmak isteyecekler ve bu da 1915 yılında bu amaçla geçmek girişiminde bulunacakları Türk boğazlarında ünlü Çanakkale Savaşları'nın verilmesine yol açacaktır. Avusturya ise Rusya'ya karşı Galiçya cephesinde bir Tannenberg kazanamadı. Bu cephede uzun ve kanlı savaşlar sonunda her iki tarafta önemli bir avantaj sağlayamamıştı. Böylece yıpratma savaşının ilk dönemi bitti. Savaşın ilk yılında savaşanlardan hiçbiri amacına ulaşamamıştı. Almanya bir darbede Fransa'yı yenip Paris'e eline geçirememiş, Fransa ise Alman ordularını topraklarından atamamıştı. Avusturya Sırbistan'ı yıkamamış, Rusya'da Almanya'ya karşı zafer kazanamamıştı. İngiltere ve Almanya birbirlerinin deniz güçlerini yıkamamışlardı. Ancak 1914 yılı biterken bütün açıklığıyla görülememesine rağmen zaman İtilaf devletlerinin lehine işlemeye başlamıştı. Yıpratma savaşında ham maddelerin artan önemi ve kolay bulunamaması dolayısıyla geniş sömürgelere sahip olan ve bunlarla deniz ulaşımını hala elinde tutan İngiltere ile Fransa daha avantajlı duruma gelmişlerdi. Bir darbede ve kısa sürede kesin zafer söz konusu olmayınca, temelde hala bir kara devleti olan Almanya ve Avusturya'nın işi zorlaşmış, uzun bir savaşa dayanıp dayanamayacakları sorulmaya başlanmıştı. 3. 1915 yılında Batı Cephesi. 1915'te yani savaşın ikinci yılında Batı Cephesi'nin öyküsü, taraflara somut hiçbir şey kazandırmayan uzun ve son derece kanlı muharebelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda siper ilginç bir yerdi. İsviçre sınırından Manş Denizi'ne kadar uzanan, savaşın orada başlayıp bittiği, yorgun askerlerin orada savaşıp dinendiği ve uyuduğu, çoğu kez 1,5 metre derinliğinde, bir kısmı yarısına kadar su dolu, sonsuz gibi görünen iki sıra hendek şeridi. Bir hendekte bir taraf, ikincisinde öteki taraf ve Çanakkale cephesinde görüldüğü gibi, düşman askerlerin savaşmadıkları zaman birbirlerine yiyecek ve içecek maddesi fırlatabilecekleri kadar birbirine yakın olan iki ölüm hendeği. Siperin çevresi aşılması son derece güç olan dikenli telle çevrili olunca ve bir de arkasından makinalı tüfek yuvasıyla desteklenince ele geçirilmesi son derece güç olan bir yer haline geliyordu. Bir ara taraflar düşmanlarının siperlerini zehirli gaz bombası ile ele geçirmeye çalıştılar. Zehirli gaz havadan ağır olunca siperin üstünde patladığında hendeğin dibine çökmekte ve buradaki askerleri öldürmekteydi. Ancak zamanla bunun büyük dezavantajları ortaya çıktı ve karşı silahı da bulundu. Gaz maskesi. Gaz bombasını atarken rüzgarı çok iyi hesaplamak gerekiyordu. Çünkü bir süre sonra yön değiştirirse taraflar kendi attıkları gaz bombası ile kendileri avlanmış oluyorlardı. Ne olursa olsun bu siperleri denmek için taraflar inatla saldırılarda bulundular ve her saldırı binlerce kişinin ölmesine yol açtı. Bu yüzden Batı cephesinde savaş uzayıp gitti. 1915 yılının sonbaharına geldiğimizde yani savaş tam bir yaşındayken tarafların Batı cephesinde ölü sayıları şöyleydi. İngiltere 60 bin, Fransa 190 bin ve Almanya 210 bin. Buna karşılık 1915'te Batı cephesinde hiçbir amaç gerçekleşmemiş ve hemen hemen hiçbir toprak kazanılmamıştı. İngiltere'ye gelince Almanya bu devleti havadan hantal zeplinlerle bombalamaya başladı. Ancak bunlar çok kolay hedef olduklarından 1916 yılında bombalamayı kesti ve zaten 1916'dan başlayarak bombardımanın zararı çok az da olsa tüm savaş boyunca 11 bin kişi öldü. Bu savaş biçimi İngiltere'de büyük bir karışıklık ve Almanya'ya karşı nefret yarattı. Çünkü İngiliz insanı bu tarihine kadar kendi adasında hiçbir savaş görmüş değildi. İngiliz askerleri sürekli ya Avrupa'da ya da sömürge bölgelerinde mücadele etmişlerdi. Dolayısıyla hazırlıksız yakalanan İngiltere'de günlük yaşam bozuldu. Her gece uygulanan karartma tüm savaş boyunca sürdürüldü. Almanya Zeppelin'den sonra daha tehlikeli ve çok önemli siyasal sonuçlar doğuracak olan bir başka silah kullanmaya başladı. U-boat ya da Unterseeboot yani denizaltı. Bu araç denizin altında olduğu zaman çok yaman bir silah, üstünde ise savunmasız bir araçtı. Önemli üstünlüğü gizli seyredip habersiz torpillemesiydi ve Almanya tarafından bu özellikleriyle kendisine karşı İngiltere ve Fransa'nın uyguladığı deniz ablukasını kırmak amacıyla savaş alanına sokulmuştu. O zamana gelene kadar savaş hukuku uygulamasına göre bir savaş gemisi bir düşman ticaret gemisi gördüğü zaman tehditle onu durdurur, tüm mürettebat ve yolcuları kendi gemisine alır ve ondan sonra batırırdı. Ancak denizaltı bunu yapacak ne yere ne de güce sahipti. Dolayısıyla savaş gemileriyle birlikte ticaret gemilerini de habersiz batırmaya başladı ve bu süreç içinde yüzlerce sivil yaşamlarını yitirdi. Tüm bu gelişmelerde büyük deniz güçleri olan İngiltere ve tarafsızlığını sürdürmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nin şiddetli tepkisine yol açtı. Bu denizaltı savaşının sonucu olarak 1915 Mayıs'ında Lusitania ve Ağustos'unda Arabik adlı İngiliz yolcu gemileri Alman denizaltıları tarafından batırıldı ve birçok Amerikan yurttaşı da öldü. Yalnız Lusitania'da 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Bu olaylar Alman-Amerikan ilişkilerini gerginleştirdiyse de Almanya bu çeşit olayların tekrarlanmayacağı konusunda güvence verince Amerika Birleşik Devletleri daha ileri gitmedi. 4. 1915 yılında Doğu Cephesi. 1915 yılının kışında Rusya'ya karşı ortak Alman-Avusturya harekatı başarılı oldu ve 2 hafta içinde Rusya içinde 120 kilometre kadar ilerlediler. Tam başarısızlık ve işgalden korkan Rus hükümeti, bağlaşıklarına başvurarak bu baskının azalmasını sağlayacak olan yeni bir cephenin açılmasını istedi. Yeni cephe Osmanlı Devleti'nin topraklarında ve önemli bir ulaşım yolu olan Boğazlar'da açılmak istenecektir. Bu davranışın nedenleri olarak şunlar söylenebilir. İyi, bu harekat başarılı olup Boğazlar açıldığı takdirde Rusya ile bağlantı sağlanmış olacak ve savaş malzemesi gönderilebilecekti. Rusya yeterince güçlendiği takdirde Almanya'ya doğudan yüklenecek ve böylece Almanya'nın Fransa cephesindeki ağırlığı azalacaktı. İyi. Trakya işgal edildiği takdirde Almanya'nın Balkanlardaki üstün durumu sarsılacak ve güneyinden de tehdit edilmiş olacaktı. Bu da Fransa üzerindeki yükü hafifletebilirdi. İyi. İtalya ile Romanya hala savaşa girmemişlerdi. İtilaf devletleri Balkanlarda üstünlük sağlarlarsa bu devletlerin Almanya'dan korkusu kalmaz ve İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılabilirlerdi. İve kuvvetlerinin bir bölümünü Çanakkale'ye çekmek zorunda kalacak olan Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde Rusya üzerindeki baskısı hafifletilecekti. Doğal olarak Boğazlar bölgesinde cephe açılması kararının verilmesini kolay hale getiren bir durumda İngiltere ve Fransa'ya göre daha 2 yıl önce küçük Balkan devletlerine yenilen Osmanlı Devleti'nin zayıflığıydı. Karaya asker bile çıkarmadan savaş gemileriyle Boğazlar açılabilir ve İstanbul'u ele geçirilerek bu devletin hemen 1915 yılında teslimi sağlanabilirdi. Ancak unutulan nokta Osmanlı Devleti ne kadar zayıf olursa olsun Çanakkale'deki insanların Osmanlı hanedanlığının uzak topraklarında değil kendi ana yurdunda savunma yaptığıydı. Savaş ve Osmanlı Devleti. 1. Osmanlı-Alman İttifakı. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girişinin ve yenilgisinin nedenlerinin araştırılmasında Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak Devletleri'nin yakın doğu politikalarının bilinmesi gerekir. Balkan savaşları Balkanlar bölgesini iki karşıt kampa bölmüştü. Bir yanda Sırbistan, Romanya ve Yunanistan, öte yanda Bulgaristan. Birinci kampta olan ilk üç devlet, Balkan savaşlarından galip olarak çıktıklarından İtilaf devletlerinin koruyuculuğu altındaydılar. Özellikle Rusya, Avusturya'nın Balkanlardaki baskısını sınırlamak ve İstanbul üzerindeki tutkularını gerçekleştirmek için bu grubun başını çekiyordu. Balkanlardaki Rus düzenlemelerine karşı çıkan Avusturya ise Sırbistan'a egemen olmak, faaliyetlerini sınırlamak ya da bu devleti ezmek istiyordu. Avusturya'nın bu politikası Balkanlarda Sırbistan'a karşı genişleyip Ayas Stefanos, Bulgaristan'ını kırmak isteyen Bulgaristan'ın işine gelmekteydi. Bu yüzden Bulgaristan, Balkan savaşlarından sonra Avusturya yanlısı bir dış politika izlemeye başlamış ve bu devletle bağlantı kurmaya çalışmıştır. Almanya tarafından da desteklenen bu yakınlaşma, 1914 Haziran'ında büyük miktarda bir borç anlaşmayla sonuçlanmış ve böylece Bulgaristan fiilen üçlü ittifaka bağlanmıştır. Almanya, Osmanlı Devleti'ne karşı ikili bir politika izliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularının komutasında en yüksek mevkilere kadar gelecek olan Liman von Sanders gibi ünlü bir generalini Osmanlı hükümeti üzerinde etki yapmak ve orduyu güçlendirmek için Osmanlı Devleti'ne göndermişti. Bu askeri etki, Bağdat Demiryolu ayrıcalıkları ile birlikte düşünüldüğünde Almanya Yakın Doğu'da büyük bir üstünlüğe sahip olacaktı. Alman politikasının ikinci yüzü, Almanya'nın 1914 yılında gizli olarak İngiltere ve Fransa ile yaptığı demiryolu anlaşmasıydı. Bu, Osmanlı Devleti'ni etki alanlarına bölüyordu. Devlet, bütün çabalara rağmen parçalanacak olursa, Almanya bu paylaşmadan aslan payını alacaktı. İtilaf devletlerinin Balkanlara ve Osmanlı Devleti'ne yönelik politikaları ise karışık ve birlikten uzaktı. İngiltere ve Fransa, Almanya ile yaptıkları demiryolu anlaşmalarıyla devleti etki alanlarına ayırmışlardı. Rusya ise bu durum karşısında Osmanlı Devleti ile ilgili konularda statükocu bir tavır aldı. Çünkü Boğazlar'da Almanya gibi güçlü bir devleti komşu olarak istemiyordu. İşine gelen, hiçbir büyük devletin karışmaması, durumun olduğu gibi korunmasıydı. Ancak böyle bir durumda, Boğazlar konusundaki emellerini gerçekleştirme olanağına sahip olabilirdi. Oysa Almanya'nın İstanbul'daki çok yönlü faaliyeti hiç işine gelmemişti. İşte bu nedenlerle statükocu bir Osmanlı politikası izlemeye başlamıştı. Rusya, Balkanlarda ise kendi denetiminde bir Balkan ittifakı kurmak peşindeydi. Birinci Dünya Savaşı daha önce görüldüğü gibi Sırbistan ile Avusturya'yı Balkanlarda çatışır halde buldu. Yunanistan ile Romanya, İtilaf grubuna yönelik bir yansızlık içindeydiler. Bulgaristan, ittifak devletleriyle anlaşma yapma peşindeydi. Osmanlı Devleti, 3 Ağustos 1914'te geleceğini Almanya'ya bağladı. Bu tarihte Osmanlı yöneticileri Almanya ile bir antlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın iki taraf içinde nedenleri buraya kadar ki açıklamalardan ortaya çıkacaksa da bir kez daha ve toplu bir biçimde belirtmede yarar vardır. Her şeyden önce İttihat ve Terakki önderleri ve bu arada özellikle Savaş Bakanı Edirne Fatih Enver Paşa'ya göre Almanya askeri bakımdan Avrupa'nın en güçlü devletiydi ve çıkacak bir savaşı kazanacaktı. Dolayısıyla Osmanlı hükümeti Almanya'ya yaklaşmada duraksamadı. İkinci olarak 1878 yılında İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni parçalama politikasına başlamasından sonra İngiltere'den boşalan yeri yavaş yavaş Almanya almaya başlamış ve bu devlet denge politikasında Osmanlı Devleti'nin tek dayanağı olmuştu. Üçüncü olarak özellikle 1890'lardan sonra Almanya'nın Osmanlı ekonomisi üzerinde etkin bir devlet durumuna gelmiş olmasını da hesaba katmak gerekir. Son olarak Almanya Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni yanına alabilmek için Rusya'da yaşamakta olan Türklerin Osmanlı sınırları içine alınmasını amaçlayan Pan-Türkist hareketi de kışkırtmaktaydı. Osmanlı yöneticileri çıkacak bir savaşta Rusya'nın yenilgisiyle bu ülkünün gerçekleşebileceğini de umduklarından Almanya'ya yanaştılar. Bir savaşta Osmanlı Devleti'nin kazanılması Almanya için şu avantajları sağlayacaktı. Her şeyden önce Osmanlı Devleti'nin Kafkaslar'da açacağı bir cephe, Rusya'ya karşı yürütülecek savaşı kolaylaştıracak, özellikle Avusturya'nın Galicia cephesindeki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı monarkının halife sıfatı ile tüm Müslümanlar için ilan edeceği kutsal cihat, İngiliz ve Fransız sömürge imparatorluklarında yaşayan Müslüman halkı ayaklandıracak ve böylece İtilaf devletleri en hassas noktalarından vurulmuş olacaktı. Bu koşullar altında Alman-Osmanlı Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra 2 Ağustos 1914'te hızlandı ve bir gün sonra imzalandı. Anlaşmaya göre Almanya ve Osmanlı Devleti Avusturya ile Sırbistan arasındaki çatışmada tarafsız kalacaklardı. Ancak bu çatışma bir Alman-Rus savaşına dönüşürse, antlaşmanın imzalandığında dönüşmüştü bile ve Osmanlı yöneticilerinin belki bundan haberleri de yoktu. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa katılacaktı. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Rusya tarafından bozulursa Almanya Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. 2. Osmanlı Devleti'nin savaş dışı durumu. Osmanlı Devleti savaşın ilk aylarında savaş dışı durum ilan etti. Bu gerçekte akıllıca bir hareketti. İmparatorluk büyük bir savaşın yükünü çekemeyecek kadar zayıftı. Osmanlıların savaş dışı durumu, boğazlardan geçebildikleri için İtilaf devletlerinin işine gelmekteydi. Bu yüzden Almanya'nın bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'ne karşı tutumu, bu devleti savaşa sokma temeline dayanacak ve iki Alman savaş gemisi bu yolda uygun bir araç olarak kullanılacaktır. Osmanlı Devleti donanması için İngiltere'de Reşadiye ve Sultan Osman adlı iki savaş gemisi yaptırıyordu. Halktan toplanan paralarla finanse edilen bu iki zırhlı, Ege'de Yunanistan'a karşı deniz üstünlüğünü sağlayacak, Karadeniz'de Rusya'yı tehdit edebilecekti. Sultan Osman Mayıs ayında bitip de Osmanlı Devleti'nin parasını ödediği bu gemiyi almak isteyince, İngiltere vermemek için bir bahane buldu. Yunanistan'ın bu gemiyi denizaltı ile batıracağını haber almıştı. Reşadiye bitene kadar beklemesini istedi. İngiltere kısa bir süre sonra savaş çıkabileceğini sezmiş ve bu iki güçlü ve modern gemiyi Osmanlı Devleti'ne vermek istemiyordu. Bu yüzden Temmuz'da ikincisi de bittiğinde yeni bahaneler sıralandı ve Ağustos'ta da el koydu. 30 milyon dolara mal olan zırhlılar sanki Osmanlı Devleti tarafından İngiltere'ye hibe edilmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Osmanlı hükümetine gönderdiği notada özetle, "Osmanlı hükümeti İngiltere'nin gemilere neden el koyduğunu anlayacaktır. İngiliz hükümeti Osmanlı Devleti'nin mali ve öteki kayıplarına çok üzülmektedir ve bunun üzerinde durulacaktır," diyordu ve notada tazminattan herhangi bir bahis yoktu. Böyle bir davranışın Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın yanına iteceği apaçıktı. Demek ki İngiltere bu iki zırhlıya Osmanlı Devleti'nden daha çok önem vermekteydi. Nota İstanbul'a geldiği gün Alman-Osmanlı Antlaşması imzalanmıştı. Bu arada Akdeniz'de Osmanlı Devleti'ni savaşa sokacak büyük oyun yavaş yavaş tezgahlanmaktaydı. Daha Kara Savaşı başlamadan Alman Akdeniz filosu komutanı Wilhelm Zohan'a 4 Ağustos'ta Berlin'den şifreli bir tel geldi. Osmanlı Devleti ile anlaşma dün imzalandı. Hemen İstanbul'a doğru hareket ediniz. Komutası altında iki yeni hızlı ve savaş gücü yüksek zırhlı vardı. Ağır kurvazör Goeben ile hafif kurvazör Breslav. O zamana kadar tarihte hiçbir savaş aracı bu iki geminin bu şifreden sonraki 7 günlük yolculuğu kadar dünyanın geleceğini etkilememiştir. Amiral Zohan şifre teli aldıktan sonra harekete geçtiğinde Osmanlı hükümeti hala kararsızdı. İngiltere düş kırıklığı ve kızgınlık yaratmıştı. Rusya'dan korkuluyordu ve Almanya'ya da tam güvenilemiyordu. İttihat ve Terakki'nin önderi olan Enver Paşa hevesli ve inanmış bir Alman yandaşıydı. Avrupa'nın geleceğinin Almanya'da olduğuna inanıyordu. Komitenin siyasi önderi Talat Bey, Enver Paşa kadar durumdan emin değildi. İtilaf devletlerine göre Almanya'dan daha çok ödün alınabileceğini biliyordu. Büyük devletlerin savaşında yansızlık politikasının Osmanlı Devleti'nin sonu olacağını düşünüyordu. İtilaf devletleri galip çıkarsa Osmanlı'nın bu grubun baskısı ile Osmanlı Devleti yıkılabilirdi. Almanya galip çıkarsa bu devletin koruyuculuğu altına girebileceğini biliyordu. Öteki hükümet üyeleri ise İngiltere ile pazarlık yapılabileceğine inanıyorlardı. İstanbul bu düşüncelerle bir bekleyiş dönemine girdiğinde Kaiser, iki cepheli savaş korkusunun altında Osmanlı Devleti ile anlaşmaya daha çok önem vermeye başladı. Osmanlı Devleti Karadeniz'e çıkışı kapayıp Rusya'nın bağlaşıklarıyla bağlantısını kesecek tek devletti. İngiltere ile Fransa'nın Akdeniz'deki endişesi de Kuzey Afrika'dan Fransa'ya birlik sevkinin engellenmesiydi. Dolayısıyla onların da gözleri bu sevkiyatı engelleyebilecek iki Alman zırhlısındaydı. Goeben ile Breslau. İstanbul yolundayken 6 Ağustos'ta Berlin'den yeni bir telgraf aldı. Siyasal nedenlerle şimdilik İstanbul'a gitmekten vazgeçin. Bunun nedeni Osmanlı hükümetindeki bölünme ve bunun sonucu olan kararsızlıktı. Enver Paşa gemilerin gelmesine izin vermiş olmasına rağmen böyle bir davranış savaş dışı durumla bağdaşamayacağı için Osmanlı hükümetinin öteki üyeleri ve sadrazam karşı çıktılar. Ancak bu arada Amiral Zohan da çok güç durumda kaldı. Ege Denizi'ne girerken zırhlısının iki kazanının çalışmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla İngiliz donanmasının önünden Batı Akdeniz'e doğru kaçamazdı. Kararını kendi başına verdi. İstanbul'a gidecek, Türkleri iradeleri dışında da olsa zorlayıp savaşı Karadeniz'e sıçratacak ve Osmanlı Devleti'ni geleneksel düşmanı olan Rusya ile savaştıracaktı. Bu kararı verdiği zaman tarih 8 Ağustos'tu ve İngiliz zırhlıları giderek Alman zırhlıları Goeben ve Breslau'a yaklaşıyorlardı. Ancak Zohan'ın verdiği bu kararı uygulaması olanaksızdı. Çünkü yeri belli olacağından İstanbul'la telsiz bağlantısı kuramıyordu. Üstelik bir başka gemiyle İzmir'deki Alman deniz ataşesine şu haberi gönderdi. Askeri durum düşmana Karadeniz'den saldırıyı gerekli kılıyor. Boğazlardan geçmem için izin isteyin. 10 Ağustos'ta yanıt geldi. İçeri girin, kalelerin teslimini isteyin ve gönderilecek rehberi yakalayın. Zohan bunun ne anlama geldiğini bilmeden boğazlara doğru yelken açtı. Çanakkale boğazının girişinde demirleyip rehber gönderilmesini isteyen bayrağı çekti. Bunun üzerine Enver Paşa sadrazama danışmadan geçiş izni verdi ve İngiliz filosunun Goeben ile Breslau'u izlemeleri durumunda ateş emrini de verdi. Böylece iki Alman zırhlısı boğazlara girdi ve İngiliz donanması da boğazı abluka altına aldı. Uluslararası hukuk kurallarına göre Osmanlı Devleti'nin bu iki gemiyi silahtan arındırması ve savaş sonuna dek el koyması gerekiyordu. Osmanlı yöneticileri bunun yerine çoğu için bir emrivaki olan bu olaydan bir çıkış yolu buldular. Osmanlı Devleti İngiltere tarafından el konmuş bulunan Reşadiye ve Sultan Osman zırhlılarına karşılık olarak Goeben ile Breslau'yu hiç para ödemeden satın aldır ve Yavuz ile Midilli adlarıyla Osmanlı donanmasına kattılar. Bundan hemen sonra Osmanlı donanmasının başına Amiral Zohan getirildi. Böylece İngiltere'nin el koyduğu iki gemi Osmanlı donanmasına başka yoldan katılmış oldu. İki savaş aracı ile ilgili bu dramatik gelişmelerin son derece önemli sonuçları olmuştur. Bir kere Yavuz ile Midilli, Alman ve Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'i denetlemelerini sağladı. Bu gemilerle Osmanlı donanması Karadeniz'deki Rus donanmasından daha güçlü hale geldi ve böylece Rusya'nın İstanbul'a saldırma olasılığını çok azalttı. Ancak bundan daha önemli olarak Amiral Zohan'ın donanma komutanlığına getirilmesi Almanya'nın İstanbul üzerindeki denetimini güçlendirdi. Artık Almanya Osmanlı Devleti'ni ne zaman isterse o zaman savaşa sokabilirdi. Dönemin Maliye Bakanı Cavit Bey, kendisine Brüksel'in ele geçirildiği haberini ileten bir Belçikalı'nın "Size çok kötü haberlerim var. Almanlar Brüksel'i ele geçirdiler." sözüne karşılık olarak "Size daha da kötü haberlerim var. Almanlar Osmanlı Devleti'ni ele geçirdiler." demiştir. Gerçekten bu iki zırhlı Alman Amiral Zohan'ın komutasında ve Harbiye Bakanı Enver Paşa'nın bilgisi içinde Karadeniz'e açılacak, manevra yaparak Osmanlı subaylarına geminin nasıl çalıştığını öğretmek bahanesiyle ve 29 Ekim 1914'te Odessa ile Sivastopol'u topa tutarak Osmanlı Devleti'ni savaşa sokacaktır. Böylece 600 yıl yaşamış bulunan imparatorluk iki savaş gemisinin oyunuyla büyük bir savaşa girecek ve savaşın sonunda ömrünü tamamlayarak tarih sahnesinden çekilecektir. Bu iki savaş gemisi olmasaydı Osmanlı Devleti savaşa girmeyecek miydi? O dönemin koşulları ve Almanya-Osmanlı Antlaşması'nın imzalanış nedenleri dikkate alındığında büyük bir olasılıkla gireceği söylenebilir. ancak kendi istediği anda ve yerde savaşa katılabilirdi. Zaten Goeben ve Braslav olayının gelecek kuşaklara verdiği en önemli tarih dersi de budur. Bağlaşık da olsa bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin subaylarının denetimine verilemeyeceği. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 2. Dünya Savaşı sırasında bu konularda son derece titiz davranmış, İngiltere ve Fransa ile anlaşması olmasına rağmen devleti istediği anda ve istediği biçimde, yani ileride görüleceği gibi savaşın son aylarında savaşa sokmuştur. 3. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı cepheleri. 1. Dünya Savaşı içinde Osmanlı Devleti belli başlı 4 cephede savaşmak durumunda kaldı. A. Yenik düşülen cepheler. Enver Paşa tarafından açılan Kafkas cephesinde 1914 Aralık ve 1916 yazında iki kez yapılan Sarıkamış Harekatı'nın amacı, Kafkas Türklerini ayaklandırarak Rusya'ya son bir darbe vurmak ve Turan'ı ele geçirmekti. Başarısızlıkla sonuçlanan bu iki harekatta 150 bin kişilik Osmanlı ordusu 90 bin kayıp vermiştir ve bu askerlerin çoğu düşmana değil, bozuk ulaşım ve soğuğa yenilmişlerdir. Donanma Bakanı Cemal Paşa tarafından Süveyş Kanalı cephesinin açılmasının amacı İngiltere'nin imparatorluk yolunu kesmekti. Harekatın başlarında iyi gitmesine rağmen burada da başarılı olunmamış, Osmanlı ordularını kanal bölgesinden geriye atan İngiltere, savaşın sonlarına doğru Irak'ı ele geçirerek Toroslara dayanmıştır. İngiltere tarafından açılan Irak cephesinde İngiltere açısından amaç bir yanda Rusya ile kara bağlantısını sağlamak, öte yanda Abadan petrollerini korumaktı. 1917 yılına kadar başarılı olamayan İngiltere, bu tarihten sonra Osmanlı ordusunu kuzeye doğru sürecektir. Osmanlı Devleti'nin bu muharebelerde yenilmesinin nedenleri çok çeşitlidir ve işin içine daha önce incelenen genel zayıflama nedenleri de sokulabilir. Ancak burada toplu olarak şunlar söylenebilir. Her şeyden önce ekonomik ve mali durumu son derece bozuk olan devletin uzun ve yıpratıcı bir savaşı sürdürmesi olanağı hemen hemen yok gibiydi. İkinci olarak imparatorluğun sınırları çok geniş olduğundan 4 ayrı cephede birden savaş yapma durumuna düşmüş, ulaştırma, yol ve araçlarının yetersizliği yüzünden ikmal merkezleri ile cephe arasında sürekli bağlantı sağlanamamıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti savaşa eşgüdümlü bir savaş planı ile de girmiş değildir. Orduların nerede, nasıl, hangi taktik ve stratejik amaçla savaşacakları konusunda ayrıntılı planlar yapılmamış, cephelerin açılması büyük ölçüde düşmanın saldırılarına ve savaşın günlük gidişine bağlı kalmıştır. Tüm bunların yanında Osmanlı Devleti'nin yenilgi nedenleri arasına Trablusgarp Savaşı'ndan, yani 1911 yılından bu yana süren uzun savaş yıllarının askerler üzerinde yarattığı bıkkınlık duygusunu da eklemek gerekecektir. Bu bıkkınlık içindeki askerin, Arap ülkelerinin kızgın güneşi ve çölü arasında, doğup büyüdüğü yerlerin çok uzağında, amacını bir türlü anlayamadığı bitmez tükenmez muharebelerde canla başla savaşması güçtü. Nitekim Anadolu topraklarının bekçisi durumunda olan Gelibolu'da aynı asker, ana vatanını savunduğu bilincinde hevesle savaşacak ve galip gelmesini de bilecektir. B. Çanakkale Cephesi. Açılma nedenlerinin daha önce belirtildiği Çanakkale Cephesi'nde İngiliz-Fransız ortak donanması 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'nın müstahkem mevkilerini bombalamaya başladı. Çanakkale saldırısının mimarları o zamanlar amirallik birinci lordu olan Winston Churchill ile Savaş Bakanı Herbert Kitchener idi. Bombalamanın ertesinde İngiliz piyade birlikleri Çanakkale'de kıyıya çıkarıldı. Bu harekattan bir ay sonra 18 Mart'ta İngiliz ve Fransız zırhlıları boğazlardan geçme harekatına başladılar. Bunların bir kısmı mayınlara çarptığından bir kısmı da topçu ateşi sonucu ya battı ya da yaralandı. Boğazların böyle geçilmesi mümkün olmadığı için donanmanın komutanı Amiral de Robec geri çekildi. Boğazlardan geçmeyi başaramayan İtilaf devletleri daha sonra kara harekatına girişmişlerdir. General Ian Hamilton'ı bu harekatla görevlendiren Kitchener, kendisine görevinin İstanbul'u ele geçirmek olduğunu ve bunu başardığı takdirde yalnız bir harekatı değil, savaşı da kazanmış olacağını söyledi. Yapılan genel plana göre Anafartalar bölgesine asker çıkarılacak, Gelibolu'daki Türk mevzileri arkadan sarılacak, bu kuvvet Saros Körfezi'ne çıkarılacak ordu ile birleşince Marmara Denizi ve İstanbul'un yolu açılmış olacaktı. Bu ihtiraslı harekat için İngiltere ile Fransa'nın elinde yeterince asker olmadığı için Gelibolu'ya Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri de getirildi. Bunlara Anzak birlikleri adı verilecektir. Gelibolu harekatı saldırganlar için bir takım eksiklik ve aksiliklerle başladı. Hamilton'ın elinde iyi bölge harekatı ve 1900'lerden sonra Türk savunması hakkında ayrıntılı bilgi yoktu. Ayrıca emri altındaki birliklerin denizden karaya çıkarma harekatı, amfibik harekat konusunda deneyimleri de yoktu. Üstelik tam karaya çıkılacağı sırada malzemelerin yanlış yüklenmiş olduğu anlaşıldı ve İskenderiye'ye geri dönülüp uygun malzeme yüklendi. Aradan geçen 3 hafta içinde Türkler zaman kazanmış ve Gelibolu'daki birliklerini takviye etmişlerdi. Artık Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp işgal etmek pek kolay değildi. 25 Nisan'da çıkarma başladıysa da Türklerin şiddetli direnmesi ve Anafartalarda görev alan Mustafa Kemal'in akıllı ve inatçı savunması karşısında İngiliz ve Anzak birlikleri ancak kıyılarda tutunabildiler. Aylarca süren mücadele içinde bir türlü tepelere tırmanıp açık araziye çıkamadılar. Avrupa'daki batı cephesinde olduğu gibi siperler kazıldı ve taraflar bu siperlere çakılıp kaldılar. Gelibolu bundan sonra uzun ve ağır siper savaşlarına sahne olmaya başladı. Bağlaşıklar Ağustos ayında ikinci genel saldırıya geçtiler. Suva Körfezi'nden başlayan saldırı ilk birkaç gün başarılı olduysa da yeniden duraklama aşamasına girildi. Çanakkale'nin ister denizden olsun ister karadan geçilemeyeceği anlaşılmıştı. Saldırganlar 1915 yılının sonunda Gelibolu'dan çekildiler. Görüldüğü gibi Çanakkale savaşları İtilaf devletleri için tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Her iki tarafta 250 bin ölü verdiler. Almanya'ya batı cephesinde genel bir saldırı için kullanılabilecek birlikler boşu boşuna tüketildi. Dolayısıyla Çanakkale'nin geçilmemesi Almanya ve Avusturya açısından önemli yararlar sağlamıştır. Rusya ile İngiltere ve Fransa arasında bağlantı kurulamadığı için bu devletler Almanya ve Avusturya karşısında zayıf kalmış, ayrıca Alman kuvvetleri dikkatlerini dağıtmadan Rusya ile savaşabilmek olanağını bulmuşlardır. Mustafa Kemal ise Gelibolu savaşlarında ilerisi için büyük deneyler kazanmış ve Anadolu insanının ulusal kurtuluş mücadelesinde birliklerine güvenebileceğini anlamıştır. Bazı tarihçilere göre İtilaf devletlerinin boğazlardan geçememeleri 1917 Bolşevik devrimini kolaylaştıran nedenler arasındadır. Çünkü İngiltere ve Fransa tarafından beslenemediği için Çarlık ordusu zayıf kalmış ve dolayısıyla devrimcilere karşı güçlü bir mücadele verememiştir. F. 1916 yılında cepheler. 1. Batı cephesi. 1916 yılının savaşları savaşanlara yeni hemen hemen hiçbir şey kazandırmadı. Artık her iki devletler grubu da çocukları askere alıp cepheye göndermeye başlamışlardı. Tam anlamı ile tüketici olan yıpratma savaşı etkisini kesin bir biçimde göstermekteydi. Bu yılın ve belki de tüm Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı mücadeleleri Verdun bölgesinde oldu. Zaten sınırlı olan sömürgeleriyle bağlantısı kesilen İngiltere deniz gücüyle Almanya'ya karşı etkili bir abluka uygulamaktaydı. Ve savaşın uzamasının aleyhine olduğunu anlayan Almanya uzun sürecek bir savaşı kısa kesmek amacıyla her ne biçimde olursa olsun Schlieffen planının arkasından dolaşmayı tasarladığı Verdun'u düşürüp Paris'e girmek ve hiç olmazsa Batı cephesinde savaşı bitirmek istedi. Muharebeler önceleri Almanya lehine bir gelişme göstermiş ve Fransız askerleri panik halinde batıya kaçmaya başlamışlardı. Eğer Fransa savaşın ikinci yılında Almanya karşısında ağır bir yenilgiden kurtulmuşsa bunun onuru büyük ölçüde Mareşal Petain'ındır. Petain'e göre karşı saldırıdan da önemli olan Verdun cephesi ile Fransa'nın öteki bölgeleri arasındaki ulaşım olanaklarının arttırılması ve cepheye sürekli cephane sağlanmasıydı. Bu amaçla büyük yol yapımına girişildi ve cephane taşıması düzene giren Fransız ordusunun sürekli ve etkili top ateşi sayesinde Alman ilerlemesi durduruldu. Verdun savaşları Şubat'tan Haziran ayına kadar sürmüş, çok sayıda ölüye mal olmuş. Fransa 350 bin, Almanya 300 bin. ama taraflara önemli ve savaşın sonunu getirebilecek bir kazanç sağlayamamıştır. Verdun'dan sonra İngiltere, Zoma bölgesinde karşı saldırıya geçmişse de önemli bir başarı kazanamamıştır. Sonu gelmeyen siper savaşları sonunda ve 1916 yılında yalnız Batı cephesinde ölü sayısı 1.263.000'dir. Ayrıca bu savaşlarda ilk kez tank kullanılmıştır. 2. Doğu Cephesi. 1915 yılında İtalya'nın İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmiş olması, 1916 yılında Doğu Cephesi'ndeki savaş durumunda önemli bir değişiklik yaratmadı. Üçlü İttifak'ın bir üyesi olan İtalya, sömürge hevesleri dolayısıyla 1915 Nisan'ında İngiltere ve Fransa ile gizli Londra Anlaşması'nı yapmış, bu devletlerin yanında savaşa katıldığı takdirde Güney Tirol, İstinye bölgeleri ve Trieste kentini, Dalmaçya'da bazı adaları, Osmanlı Devleti parçalanırsa Antalya ve İzmir bölgelerini, Almanya'nın Afrika sömürgeleri parçalanırsa Somali'yi ödün olarak koparmıştı. İşte bu anlaşmadan şevk ve güç alarak 1915 Mayıs'ında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na, 1916 Ağustos'unda ise Almanya'ya savaş açtı. Önderlerinin aceleci davranışları sonucu savaşa giren İtalya'da halk savaşı benimsemedi. İtalya, Avusturya ile Almanya'nın Rus cephesindeki yükünü hafifletemediği gibi, Almanya'yı İtalya sınırına asker göndermeye zorlayacak kadar varlık da gösteremedi. Üstelik 1915 Ekim'inde Bulgaristan'ın Almanya'nın yanında savaşa girmesiyle savaş durumu yeniden dengelendi. Kısaca İtalya'nın girmesi savaş dengesini etkilemedi ve bu kadar geniş sömürge bölgelerinin bu kadar zayıf bir ortağa, kağıt üstünde de olsa verilmesi savaş sonrası düzenlemelerini çok zorlaştırdı. 1916 yılında Doğu Cephesi'nde savaşa giren bir başka devlet Romanya'dır. Roman önderlerinin düşüncelerine göre Almanya ve Avusturya'ya karşı girişilecek bir saldırı başarılı olursa Transilvanya, Bukoniva ve Banat yaylası ele geçirilebilirdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Alman ve Avusturya orduları Romanya'yı 4 ayda ezdiler ve 1916 Aralık ayında Bükreş'e girdiler. Dolayısıyla Romanya'nın savaşa girmesinin sonucu önemli bir buğday ve petrol deposunun Almanya'nın eline geçmesiyle bu devlete karşı uygulanan ablukanın etkisinin biraz azalması ve savaşın daha da uzamasıdır. Tüm bu savaşların sonunda Batı cephesinde olduğu gibi Doğu cephesinde de bir durgunluk dönemine girildi. 1916 yılının sonunda savaşın nasıl ve ne zaman biteceği 1914'teki gibi belirsizdi. Savaşın başındaki güç dengesi hemen hemen hiç değişmeden 2,5 yıl sürmüş, hiçbir taraf öteki üstünde kesin bir üstünlük sağlayamamıştı. 1916 Aralık ayında özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın çabaları ile ilk kez barış görüşmeleri için girişimler olmuşsa da başarı sağlanamamıştır. Bu arada Almanya'ya karşı uygulanan ablukanın sürdürüldüğünde unutmamak gerekir. Almanya'nın belki yeterli demir ve kömür stoku vardı ama pamuk, kurşun ve tahıl gereksinimi kendisini giderek duyurmaya başlamıştı. G. Osmanlı Devleti'ni parçalayan gizli anlaşmalar. 1917 yılında ortaya çıkan önemli uluslararası gelişmelere ve savaş durumlarına geçmeden önce, savaş içinde İtilaf Devletleri'nin, Osmanlı Devleti'nin yıkılması halinde ortaya çıkacak olan mirası aralarında paylaşmak üzere yaptıkları gizli anlaşmaları kısaca belirtmekte, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı, bu savaşın verildiği uluslararası ortamı ve Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Orta Doğu bölgesinde çıkan ve etkileri günümüzde de süren bunalımları anlamak açısından yarar vardır. 1. Rusya ile yapılan Boğazlar Anlaşması. Rus hükümeti tüm savaş boyunca İstanbul ve Boğazlar düşüne bağlı kaldı ve Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra açık denizlere serbestçe geçiş sorunu Rusya için savaşın belki de ana amacı haline geldi. 1915 yılının başında İngiltere ile Fransa'nın Çanakkale'ye saldırıları aynı ittifak grubunda olmasına rağmen Rusya'da kaygı uyandırmıştı. Bu saldırı başarılı bir biçimde geliştiği takdirde doğrudan yardım alacağı doğruydu ve bu bakımdan boğazların açılması işine geliyordu. Ama saldırının başarısıyla İngiltere ile Fransa boğazlar bölgesinde üstün duruma geçebilir ve savaştan sonra burasını Rusya'ya vermeyebilirlerdi. Bu yüzden Çanakkale savaşlarının tüm hızıyla sürdüğü 1915'in Mart ve Nisan aylarında harekete geçerek İstanbul ve Boğazlar üzerindeki emellerini isteksiz bağlaşıklarına kabul ettirdi. İşin aslına bakılırsa, İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki imparatorluk sömürge yolunun geleneksel tehditçisi Rusya idi ve İngiltere, Rusya'nın Boğazlar'da üstün duruma geçmesini istemiyordu. Kırım Savaşı'nda İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmesinin bir nedeni de buydu. Ancak 20. yüzyıl bu konuda bir değişiklik getirdi. İngiltere Savunma Komitesi 1903 yılında Rusya'nın Boğazlar'dan uzak tutulmasının İngiltere için birinci derecede önemli bir askeri çıkar olmadığına ait bir rapor yayınlamıştı. Bu politika değişikliğinin en önemli nedeni kuşkusuz, Yakın Doğu'da Almanya'nın artan etki ve faaliyetlerine karşı bir denge arama çabasıydı. İlke olarak bu böyle kabul edilmesine rağmen, bu ödün hemen verilmemeli, verildiği zaman da önemli karşı ödünler istenmeliydi. Gerçekten İngiltere ancak savaşın en sıkıntılı günlerinde 1915'te bu ödünü vermiştir. Anlaşmaya göre İstanbul dahil, Midye-Enez çizgisinden Sakarya akarsuyunun Karadeniz'e döküldüğü yere kadar bütün Boğazlar bölgesi Rusya'ya bırakılıyordu. Böylece Rusya'nın yüzyıllardan beri gözünü diktiği bu önemli stratejik bölge kağıt üzerinde Rusya'ya verildi. 2. Londra Anlaşması. Osmanlı Devleti'ni parçalayan bir başka gizli anlaşmada, biraz önce değinilen ve İtilaf Devletleri ile İtalya arasında 1915 Nisan'ında Londra'da imzalanan anlaşmadır. Bu anlaşma ile İtilaf Devletleri İtalya'nın savaşa girmesi koşuluna bağlı olarak bu devlete Antalya bölgesini, İzmir'i ve Trablusgarp Savaşı'ndan beri işgali altında bulundurduğu 12 adayı verdiler. 3. Sykes-Picot Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu toprakları İngiliz hükümeti adına Mark Sykes ile Fransız hükümeti adına George Picot tarafından imzalanan 16 Mayıs 1916 tarihli gizli anlaşma ile paylaşılmıştır. Buna göre Fransa, Suriye, Lübnan, Kilikya ve Musul bölgelerini, İngiltere ise Ürdün, Irak ve Kuzey Filistin'i eline geçirmekteydi. Filistin'in geriye kalan toprakları üzerinde uluslararası bir rejim ve sınırları belli olmayan bir de Arap devleti kurulacaktı. Gerçekten Sykes-Picot anlaşması, İngiltere'nin daha önce Araplarla yaptığı Orta Doğu düzenlemelerine aykırı düşmekte, İngiltere'nin ikiyüzlü dış politikasını göstermekte ve bölgede bugüne kadar sürecek anlaşmazlık tohumları atmaktaydı. Çünkü İngiltere, Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmalarını sağlamak ve böylece yükünü hafifletmek için Arapları kendi yanına almayı tasarlamış ve bunun için de Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri McMahon arasında, şimdi İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmış bulunan topraklar üzerinde bir Arap krallığının kurulması yönünde bir anlaşma imzalanmıştı. Öteki gizli anlaşmalarla birlikte Sykes-Picot anlaşmasında da Bolşevikler tarafından 1918 ilkbaharında açıklanması özellikle Orta Doğu'da büyük karışıklıklar çıkaracak ve bir yanda Araplarla öte yanda Batılı devletlerin arası açılacaktır. 4. Este-Jean-de-Maurienne Anlaşması. Bu gizli anlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında 1917 Nisan'da imzalanmıştır. Anlaşmaya göre İtalya, Anadolu'da Antalya'ya ek olarak İzmir, Kayseri, Mersin üçgeni arasında bulunan Güneybatı Anadolu bölgesi de bırakılıyordu. 5. Balfour Deklarasyonu. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917'de Uluslararası Siyonist Hareketin önderlerinden Lord Rothschild'e bir mektup göndererek, Filistin'de Yahudilere bir ulusal yurt kurulması çabasının İngiliz hükümeti tarafından destekleneceğini belirtmişti. Ancak yine mektuba göre, Yahudiler için kurulacak böyle bir yurt, bölgenin Yahudi olmayan kesiminin haklarını ihlal etmeyecekti. İngiliz Dışişleri Bakanı'nı böyle bir mektup yazmaya iten en önemli neden, toprakları üzerinde çok sayıda ve etkili olan Yahudinin yaşamakta bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin sempatisini ve Almanya'ya karşı yürütülen savaşa katkısını sağlamaktı. Mektubun zamanlaması da iyi yapılmıştı. Çünkü kısa bir süre sonra Almanya ve Osmanlı Devleti de Yahudi desteğini sağlayabilmek için özellikle Alman Siyonistlerine savaş sonrası ödünlerini vermeye başlamışlardı. Ancak bu çabalar Siyonistlerin İtilaf Devletlerine olan eğilimlerini değiştiremedi. Siyonistler İngiltere ile işleri bitirdikten sonra öteki İtilaf Devletlerinin de bu deklarasyona katılması için çaba harcamaya başladılar. Fransa 1918 Şubat'ında İtalya ise hemen sonra Balfour Deklarasyonu'nu desteklediklerini açıkladılar. Başkan Wilson da 1918 Ekim'inde deklarasyona açık desteğini ifade etti. Böylece Siyonizmin kaderi İtilaf Devletleri'nin savaş davası ile birleştirilmiş oluyordu. Kendisiyle daha önce yapılmış bulunan anlaşmaya taban tabana zıt olan bu deklarasyonun tüm İtilaf Devletleri tarafından desteklendiği haberi Kral Hüseyin'e geldiği zaman bir açıklama istedi. İngiliz hükümeti de yaptığı açıklamada deklarasyonun ne anlatımının ve ne de özünün bölgede yaşayan halkın özgürlüğünü sınırladığını ve bir Yahudi devletinden hiç söz etmediğini belirtti. Böylece bir mektubun yazılışında büyük bir olasılıkla kasten yapılan belirsizlik, yine sıkıntıları bugüne kadar gelen ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 4 tane Arap-İsrail Savaşı'na yol açacak gelişmelerin de çıkış noktası oldu. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin üzerinde kurulacak olan mandat sisteminin de temelini oluşturdu. Bu tarihten sonra 2000 yıl öncesine giden tarihsel bir hak üzerinde Yahudiler dini öğretilerinin katılığı yüzünden verilmeyip ayrı etkin grup olarak yaşadıkları ülkelerden giderek artan sayılarda Filistin'e göç edecek ve burada 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında bağımsız bir devlet kuracaklardır. H. 1917 yılındaki gelişmeler. Yalnızca askeri açıdan, yani işgal edilmiş olan topraklar bakımından değerlendirilirse 1917 yılına gelene kadar Üçlü İttifak avantajlı durumda görünmektedir. Ancak savaş uzadıkça Almanya'nın çekmekte olduğu ham madde ve gıda maddeleri sıkıntısı ağırlaşmaya başladı. 8. Kaset, 2. Yüzün Sonu,